Ayrım 17. Şeffaf Stephen King. Sayfa 143. Joe 2'ye çeyrek kala uyandı. Ozzy'yi kucağından atarak arka çim alana doğru gitti. Kedinin tişörtüne yapışmış olan tüylerini süpürüyordu. Sonra içeri girdi. Yankiler ve Red Sox. Harika. Buzdolabını açtı. O arada masadaki tel parçalarını fark ederek bizim gerizekalı Becca ne işler karıştırıyor diye düşündü. Ama üzerinde fazla durmadı. Nancy Voss'u hayal ediyordu yine. Pazartesi yine onunla beraber olacağım. Tanrım. Nancy ile çok kavga ediyoruz. İki köpek gibi. Ama aksiliği üstünde olanlar sadece biz değiliz. Son günlerde herkesin siniri üstünde. Ama iş sevişmeye gelince... 18'imden beri hiç bu kadar ateşli olmadım. Nancy de aynı halde. Joe biri alarak oturma odasına doğru gitti. Bugün Red Sox takımı kazanacak. 8-5. Son zamanlarda böyle şeyleri şaşılacak kadar iyi tahmin ediyorum. Son 3 hafta bu sayede $500 kazandım. Tabii Becca'nın bundan haberi yok, parayı sakladım bile. Ama bu durum çok garip. Kimin nasıl kazanacağını biliyorum. Sonra bahse girerken bu nasılı unutuyorum. Ama kimin kazanacağını hatırlıyorum. Bu da yeterli tabii. Yeterince param olsun. Nancy ile kaçacağım. Becca'yı da İsa ile bırakacağım. Karım buz gibi bir kadın. Ama Nancy ne ateşli o. Çok da zeki. Kadın Joe'ya bir şey göstermek için postanenin arka tarafına götürmüştü. Bak ben ne yaptım, bunun patentini almayı düşünüyorum Joe, gerçekten. Joe ne yaptın diye sormuştu. Ama aslında kadının fikirlerinden çok göğüsleri onu ilgilendiriyordu. Sanki yeniden delikanlılık yıllarına dönmüştü. Ama Nancy'nin gösterdiği şey Joe'nun seksi unutmasına neden oldu. Hiç olmasa 4 dakika için. Nancy Boss bir çocuk oyuncağını almış, teller bağlamış ve piller takmıştı. Makineden ince kollar uzanıyordu. Düğmeyi çevirdiği zaman bu kollar yerdeki yığınla zarfın arasından taahhütlü mektupları almaya başlamıştı. Joe ne yapıyor o diye sormuştu. Mektupları ayırıyor taahhütlüleri semtlere göre. Nancy birdenbire gülümsemişti. Artık seninle daha da uzun sevişebileceğiz. Gel Joe. Joe o ince kollar zarfları ayırırken çıkan fısıltıya benzeyen sesi duymaz olmuştu. Joe oturma odasına girdiği zaman Becca salıncaklı sandalyesinde oturuyordu. Dergi okuyormuş gibi bir tavır takılmıştı. Joe eve girmeden 10 dakika önce İsa'nın yapmayı öğrettiği o makineyi televizyonun arkasına takmıştı. Becca İsa'nın talimatını harfi harfine yerine getirmişti. Çünkü tasvir ona bir insanın televizyonun arkasıyla oynarken çarpılabileceğini söylemişti. Kavrulabilirsin demişti. Televizyon kapalıyken bile içinde çok güçlü ceryan vardır. Televizyon şimdi kapalıydı. Joe huysuzca onu benim için ısıttığını sanıyordum diye söylendi. Becca herhalde lanet olasıca televizyonu açmasını biliyorsun dedi. Bu kocasına söylediği son sözler oldu. Joe kaşlarını kaldırdı. Becca'nın öyle lanet olasıca gibi sözler söylemesi çok garipti. Bir an bu yüzden mesele çıkarmayı düşündü, sonra vazgeçti. Kendi kendine bu şişko inek bir süre sonra bu evde yapayalnız kalacak dedi. Sonra evet herhalde biliyorum diye mırıldandı. Bu da onun karısıyla yaptığı son konuşma oldu. Televizyonu açmak için düğmeye bastı ve 2000 volttan daha güçlü bir akımda çarpıldı. Gözleri irileşti, yuvalarından uğradı. Sonra da mikrodalga fırınına konmuş üzüm taneleri gibi patladı. Parmakları büküldü ve elindeki bira şişesi kırıldı. Kahverengi cam parçaları avucuna ve parmaklarına saplandı. Ellerinden köpük köpük biralar aktı. Damlalardan bazıları televizyonun erimeye başlamış olan plastik muhafazasına çarpıp buharlaştı. Etrafa maya kokusuna benzeyen bir koku yayıldı. Joe Paulson "Yoo!" diye haykırdı, yüzü kararmaya başladı. Kulaklarından ve saçlarından dumanlar fışkırdı. Parmağı televizyonun düğmesine yapışmış gibiydi. Ekranda bir görüntü belirdi. Dwight Gooden sayı yapıyordu. Böylece Joe Paulson $40 kazanmış oldu, görüntü değişti. Şimdi ekranda Nancy Voss'la Joe vardı, yerde aşk yapıyorlardı. Becca hayır diye bağırdı ve görüntü tekrar değişti. Şimdi Moss Harling'ın bir çam kütüğünün arkasına sinmiş tüfekle babasını vuruyordu. Buna başka bir sahne izledi. Bir kadınla bir adam ormanda bir yerde yeri kazıyorlardı. Geride koskocaman tabak biçimi bir şey topraktan uzanıyordu. Joe'nun giysisi alev aldı. Oturma odasına kaynayan biranın kokusu yayıldı. İsa'nın üç boyutlu tasviri sallandı, sonra da patladı. Becca bir çığlık attı. Artık başından beri o sesleri kendisinin uydurmuş olduğunu anlamıştı ve şimdi kocasını öldürüyordu. Joe'ya doğru atılarak adamın sarsılıp oynayan elini yakaladı ve o da çarpıldı. Becca akım vücudundan geçerken "Ah İsa" diye düşündü. "Ah İsa, Joe'yu kurtar, beni de, ikimizi de." Elektrik yüzünden ayak uçlarında yükseldi. Dünyanın şişman balerinası sayılabilirdi. Ve kafasında tavuk gıdaklamasını andıran delice bir ses yankılandı. Babasının sesi. "Seni kandırdım. Becca, öyle değil mi? Seni iyi aldattım. Sana yalan söylememen gerektiğini öğrettim. Bu dersi artık bir daha unutmayacaksın." Becca'nın eklemeler yaptığı televizyonun arka kısmı patlarken müthiş bir mavi ışık çıktı. Becca yere yuvarlanırken Joe'yu da sürükledi. Adam çoktan ölmüştü. Televizyonun gerisinde yanan duvar kağıdı perdelerini tutuşturduğu sırada Becca da can vermişti artık. Hilly Brown. Hillman Brown, amatör bir illüzyonist olarak en harika gösterisini 17 Temmuz Pazar günü yaptı. Bu onun tek olağanüstü gösterisi olacaktı. Bu olay Haven Belediye Binası'nın kulesinin uçmasından tam bir hafta önce oldu. Hillman Brown'un o zamana kadar gösterişli bir numara yapamamış olmasının şaşılacak bir yanı yoktu. Ne de olsa henüz 10 yaşındaydı. Çocuğa annesinin kızlık soyadını koymuşlardı. Haven'da yüzyıllardan beri Hillman'lar yaşıyordu. Kentin adı Montgomery olduğu günlerden beri. Mary Hillman Brown adını aldığı için üzülmemişti, kocasını seviyordu. Ama aile ismini korumak istemiş, kocası Bryant da buna razı olmuştu. Hilly sinirli bir çocuktu. Mary'nin babası Eve Hillman, onda sinir yerine kedi bıyığı var diyordu. Hayatı boyunca telaşlı ve sinirli olacak. Yaşlı adam torununu soran herkese aynı şeyleri söylüyordu. Hatta sormadıkları zaman bile. Eve Hillman 73 yaşındaydı ve gitgide çenesi düşüyordu. Evet, sinirlerinin yerinde kedi bıyıkları olduğu kesin. Babasıyla annesinin çekeceği var. Gerçekten de öyle oldu. Çocuk 10 yaşına gelinceye kadar türlü kaza geçirdi. Aklın almayacağı yaramazlıklar yaptı, kayboldu. Polisin uzun uzun aramalarından sonra bulundu ve bütün bunlar yüzünden annesinden az dayak yemedi. Hilly'nin lehindeki en önemli puan küçük kardeşine duyduğu derin sevgiydi. Eve Hillman da bu konuda Hilly ile David'i dağda 2 hafta kamp yapmaya gönderebilirsiniz diyordu. Yine de sağ salim dönerler. Hilly kardeşini pek seviyor. David'e çok da iyi davranıyor. Bu doğruydu. Aslında Hilly'nin yarattığı sorunların kaynağı çocuğun dürüst bir isteğiydi. Hilly annesiyle babasına yardım etmek ve uslanmak istiyordu. Ama nedense bu uğurdaki çabaları her zaman ters sonuç veriyordu. David'e gelince ağabeysine tapıyordu adeta. Ona göre Hilly hiçbir zaman yanlış bir şey yapmazdı. Ama her şey Hilly'nin 10 numarayı yaptığı 17 Temmuz günü değişti. Hilly Brown harikalarla dolu bir dünyada yaşadığına inanıyordu. Her zaman böyle düşünmüş, başına gelen bütün dertlere rağmen fikrini değiştirmemişti. Dünya annesiyle babasının her Noel ağaca astıkları o cam küreler kadar esrarlı ve güzeldi. Noel ağacını süslemeyi çok istiyordu ama tecrübeler hem ona hem de annesiyle babasına Hilly'ye cam bir küre vermenin bu güzel topun sonu demek olduğunu öğretmişti. Hilly için dünya hem şahane hem de şaşırtıcı bir yerdi. Bu yüzden sihirden de hoşlanıyordu. Sihir Hilly Brown için yaratılmıştı sanki. Ama ne yazık ki Hilly Brown'un da sihir için yaratılmış olduğu söylenemezdi. Hilly'nin 10. doğum gününde Bryant Brown oğluna bir armağan daha almak için bir mağazaya uğramak zorunda kaldı. Marion'a telefon etmişti çünkü. Babam Hilly'ye hediye almayı unutmuş Bryant. Bir mağazadan oyuncak almanı istiyor. Çeki geldiği zaman sana borcunu ödeyecek. Bryant olur demiş ve içinden eklemişti. Domuzlar kanatlanıp uçtukları zaman Eve de borcunu öder. Kadın minnetle teşekkür ederim hayatım diye mırıldanmıştı. Babasının kocasının ruhunu bir zımpara gibi aşındırdığını biliyordu. Eve Hillman artık her akşam onlarla yemek yiyordu. Ama Bryant hiçbir zaman açık açık şikayet etmiyordu. Mary de bu yüzden kocasına karşı derin bir sevgi duyuyordu. Baban ne almamı istiyor? Hilly'nin hoşuna ne gider? Babam seçimi sana bıraktığını söyledi. Brian kendi kendine ondan da bu beklenirdi zaten demişti. Ve işte şimdi mağazadaydı, oyuncaklara bakıyordu. Büyük oğlu 10 yaşındaydı. Artık bebekçe oyuncaklar için çok büyüktü, gazlı model uçaklar içinse henüz çok küçük. Hilly'nin doğum günü partisi 5'te başlayacaktı. Saat 4'ü çeyrek geçiyordu, Bryant eve zamanında zor yetişecekti. Sihir kutusunu fazla düşünmeden kaptı, üzerinde yeni 30 numara yazılıydı. Küçük illüzyonistler çok eğlenceli saatler geçirecekler 8-12 yaşlarındaki çocuklar için. Bütün bunlar çok iyiydi, hele altlarındaki açıklama hepsinden de iyi. Denetlenmiştir, güvenilir. Bryant kutuyu satın aldı ve ceketinin altına saklayarak eve soktu. O sırada ev, Hillman, Hilly, David ve çocuğun üç arkadaşına Pike'lı Tatlı Betsy şarkısını avaz avaz söyletiyordu. Mary kocasını öptü. Pastaya yetiştin. Önce şunu sarar mısın? Bryant karısına küçük illüzyonistler için hazırlanmış olan kutuyu uzattı. Kadın buna bir göz attı, sonra da başını salladı. Genç adam ekledi. Nasıl gidiyor? Mary iyi dedi. Merkebe kuyruk takma oyununu oynarlarken Hilly'nin ayağı masanın bacağına takıldı ve elindeki iğne Stanley Jarrigan'ın koluna battı, ama şimdilik bu kadar. Bryant'ın keyfi hemen yerine geldi. İşlerin yolunda olduğu anlaşılıyordu. Mary gülümseyerek kocasını öptü. Babam sana teşekkür ediyor, ben de öyle. Hilly bütün hediyelerini sevinçle açtı, ama sihir kutusunu gördüğü zaman kendinden geçti adeta. Büyük babasına koşarak boynuna atıldı. Eve Hillman o sırada pastadan ikinci bir dilim kesmiş yiyordu. ''Teşekkür ederim büyük baba, teşekkür ederim, bunu çok istiyordum, nasıl da anladın?'' Eve Hillman torunu da sevgiyle gülümsedi. ''Çocukluk günlerimi tümüyle unutmadım sanırım.'' ''Harika bu büyük baba, vay vay vay, 30 numara, Barney bak.'' Hilly kutuyu arkadaşına göstermek için dönerken Mary'nin kahve fincanına çarptı. Fincan kırıldı. Sıcak kahve Barney'nin koluna sıçrayarak çocuğun cildini yaktı. Barney haykırdı. Hilly hala zıp zıp zıplıyordu. ''Affedersin Barney.'' Gözleri sanki alev almış gibi parlıyordu. ''Ama bak harika değil mi, şahane.'' Mary ile Bryant Hilly'ye 3-4 hediye alabilmek için para biriktirmiş ve onları önceden ısmarlamışlardı. Ama şimdi bu armağanların bir değeri kalmamış gibiydi. Karı koca bakıştılar. Mary bakışlarıyla ''Ah hayatım, çok üzgünüm.'' dedi. Bryant da ''Aldırma.'' diye cevap verdi. ''Hilly ile hayatımız böyle sürüp gidecek.'' Sonra ikisi birden kahkahalarla gülmeye başladılar. Çocuklar bir an dönüp onlara baktılar. Mary, David'in ciddi bakışlı yüz yuvarlak gözlerini hiç unutmayacaktı. Sonra çocuklar Hilly'nin kutuyu açışını seyretmek için tekrar ona döndüler. Eve acaba cevizli dondurmadan kaldı mı diye mırıldandı. Ve o akşam üzeri büyük babasının dünyanın en harika adamı olduğuna inanan Hilly dondurmayı getirmeye koştu. Bazı insanların sihire yetenekleri vardır, bazılarının ise yoktur. Hilly'nin de yoktu, David'in de. Ama David ağabeysine tapıyor ve onun başarılı bir illüzyonist olacağına inanıyordu. Aslında Hilly illüzyonist olarak tam bir başarısızlığa uğramadı. Hatta Hilly Brown'ın ilk büyük sihir gösterisi çok başarılı oldu da denebilir. Gösteri Jim Gardiner'ın şiir kervanına katılmak için Troy'dan ayrıldığı gün Brown'ların arka bahçesindeki çim alanda yapıldı. Gösteriye 12 kadar çocuk ve 4-5 de büyük geldi. Çocukların çoğu Hilly'nin arkadaşlarıydı. Aralarında David'in anaokulundan bir iki arkadaşı da vardı. Kutudaki numaraların çoğunu başardı Hilly. Zaten oyuncak çocuklara göre yapılmıştı. Kutunun yaratıcıları bunun çoğu bu konuda yeteneksiz ve beceriksiz çocukların eline geçeceğini biliyorlardı. Tabii Hilly'nin başaramadığı numaralar da oldu. Örneğin bir ay sonra elektrik çarpması yüzünden ölecek olan postacı Joe Paulson'dan aldığı mendilin içine bir sürahi suyu dökerken sadece hem mendili hem de pantolonunun önünü ıslattı. Hilly'nin canla başla çalışıp öğrendiği kaybolan paralar oyunu utanılacak bir biçimde sona erdi. Paralar ceketinin kolundan döküldü. Herkes güldü ve arkadaşları Hilly'yi çılgın gibi alkışladılar. Ama gösteri yine de içten alkışlar arasında sona erdi. Herkes onun iyi bir illüzyonist olduğunu düşünüyordu. Yani 10 yaşında bir çocuk için. Sadece 3 kişi aynı fikirde değildi. Mary Brown, Bryant Brown ve Hilly. Mary o gece yatakta kocasına Hilly onu hala bulamadı değil mi dedi. İkisi de bu onun Tanrı'nın Hilly'nin bir projektöre benzeyen kafasıyla başarmasını istediği şey olduğunu biliyorlardı. Bryant uzun uzun düşündü bulamadı ama çok çalıştı öyle değil mi? Çok didindi. Kadın evet diye cevap verdi. Hilly'nin o numaraları yaptığını seyretmek hoşuma gitti. Onun sağa sola koşuşacağı yerde böyle şeyler başarabildiğini görmek içimi rahatlattı. Ama beni biraz üzdü de. Hilly o numaralar için sınavlara hazırlanan bir üniversiteli gibi çabaladı. Biliyorum. Mary içini çekti. Hilly gösterisini yaptı. Herhalde artık sihirden vazgeçer ve bambaşka bir şeyle ilgilenmeye başlar. Sonunda onu bulacak. Başlangıçta durum Mary'yi haklı çıkaracak gibiydi. Hilly'nin sihire karşı duyduğu ilgi sönecekti. Karınca yuvalarına, aydan getirilmiş taşlara ve Vantloklu'a karşı duyduğu ilgi gibi. Çocuk kutuyu yatağının altından çıkararak karma karışık yazı masasına koymuştu. Mary bunun eski bir sahne oyununun ilk sahnesi olduğunu düşünüyordu. Sonunda illüzyon kutusu tozlu tavan arasına atılacaktı. Ama Hilly başka şeyler düşünmeye başlamamıştı. Mesele bu kadar basit değildi. Gösteriyi izleyen iki hafta boyunca canı çok sıkılmıştı. Bu annesiyle babasının sezmedikleri, bilmedikleri bir şeydi. David durumun farkındaydı ama henüz 4 yaşındaydı. Bu yüzden yapabileceği bir şey yoktu. O sadece ağabeysinin yeniden neşeleneceğini umabilirdi işte o kadar. Hilly Brown hayatında ilk kez gerçekten yapmayı istediği bir şeyi başaramamış olduğu fikriyle boğuşuyordu. Alkışlar ve kutlamalar hoşuna gitmişti. Kendini dürüst övgüyü nezaketle karıştıracak kadar aşağı da görmüyordu. Ama içindeki sert bir şey dürüst övgüyü yeterli bulmuyordu. Başka koşullar altında o sert nokta Hilly'nin büyük bir sanatçı olmasını bile sağlayabilirdi. O sert yanı çocuğa dürüst övgünün yeterli olmadığını söylüyordu. Tabii Hilly olgun kişilere yakışacak böyle sözler kullanmıyordu ama yine de böyle düşünüyordu. Annesi Hilly'nin düşüncelerini anlasaydı oğluna çok kibirli olduğu için kızardı. İncil ona yoldan çıkmadan önce azametin arttığını öğretmekti. Mary ellerini havaya kaldırarak ''Ne istiyorsun Hilly?'' diye bağırdı. ''Dürüst olmayan övgü mü?'' Gözünden pek bir şey kaçmayan Eve kızına Hilly'nin ne istediğini açıklayabilirdi. Her şeyi anlayan David de öyle. Hilly seyirciden gözlerinin yerlerinden fırlayacakmış gibi açılmasını istiyordu. Kız çocuklar çığlıklar atmalı, erkekler bağırmalıydılar. Dünyadaki bütün dürüst övgü ve içten alkışları bir tek çığlık ve kahkahaya değişmeye razıydı. Kitapta Harry Houdini sandıktan çıktığı zaman kadınların düşüp bayıldıkları yazıyordu. Bir tek kadının bayılması Hilly için yeterli olacaktı. Çünkü dürüst övgü sadece iyi olduğunu gösterirdi. Seyircilerin çığlıklar atıp bağırmaları ve bayılmaları ise olağanüstü olduğunu. Ama Hilly hiçbir zaman olağanüstü olmayacağından kuşkulanıyordu. Hayır, biliyordu bunu ve başarılı olmayı ne kadar isterse istesin bu gerçeği değiştiremeyecekti. Acı bir darbeydi bu. Bir bakıma Noel Baba olmadığını öğrenmeye benziyordu. Annesiyle babası çocuğun sihire duyduğu ilginin söndüğünü sandılar. Oysa Hilly hayatında ilk kez olgun bir insan gibi karar verdi. Madem sihir konusunda olağanüstü olamayacaktı, o zaman kutuyu ortadan kaldırmalıydı. Takımın yanında tutmak ve bu iş bir hobiymiş gibi arada sırada bir numara yapmak hoşuna gitmeyecekti. Bu konuyu unutup başka bir şeyi denemesi daha doğru olacaktı.
17. ayrımın sonu. Sayfa 151.